Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Bu akşam yine çevrimiçi sesleniyoruz dinleyicilerimize, kıymetli dinleyenlerimize.
Evet, özledik
Eyvallah.
stüdyodan yayın yapmayı ama yine
İnşallah
mesafeler.
en kısa zamanda
İnşallah.
mesafeler ortadan kalkınca.
Evet, zorunluluklar, mesafeler bizi online'a götürüyor.
Evet. Hocam geçtiğimiz programlarda psikoterapilere şöyle bir giriş yapmıştık. Daha doğrusu bizi yardım almaya götüren sebepler üzerine ve dolayısıyla bir psikoterapi dediğimiz şey nedir? Bizi o kapıdan içeri girdiğimizde ne bekliyor? Hangi
Evet.
sebepler bizi psikoterapi almaya, destek almaya, yardım almaya itiyor diye konulara bir giriş yapmıştık. Buradan devam edelim aslında istiyorum.
Tabii.
Biraz şeye de yavaş yavaş hani değinmiştik. Birçok ekol var demiştik psikoterapilerde. Belki yüzlerce teknik var, terapi çeşidi var. 500'ün üzerinde gibi bir rakam da zikretmiştiniz, hatırlıyorum.
Evet.
Burada aslında spesifik bir soruyla başlamak istiyorum bu programa. Bizim programımızın ismi de Anlamlı Yaşamak. Peki psikoterapi bu durumda insanın anlamlı olan arayışına bir katkısı olur mu? İnsan kaybettiği anlamı psikoterapilerde bulabilir mi? Hayatın anlamının bulma yolculuğu mudur psikoterapi?
Evet. Çok
Biraz
çok
çünkü
isabetli
bu
soru.
danışanlarımız bu konuda da bazen muzdarip olabiliyorlar, bu konudan acı çekebiliyorlar. Psikoterapide bunun yeri nedir diye ben böyle bir soru sormuş olayım.
Evet, teşekkür ederim. Kıymetli soru gerçekten. Bu soruya biraz daha böyle geniş bir cevap vermek istiyorum. Programın adıyla giriş yaptın sen de. Programın adından başlayarak bir giriş yapmak istiyorum. Yani çok da bilerek de belki düşünmedik bunu ama bu iki programdır konuştuğumuz konular tam programın adıyla müsemma bir şekilde ilerliyor. Programın adında anlam ve yaşamak var. Hatırlarsın bundan 3 program öncesinde hani kime gidelim, ilk psikiyatrik bir sıkıntımız olduğunda kime gidelim diye bir konuşmuştuk. Burada o biyolojik tarafı değerlendiren yerden başlamak önemli. Çünkü bir hayati olan orası. Hayati olanı değerlendirdikten sonra, hayati olanın risk altında olup olmadığını değerlendirdikten sonra daha psikolojik olana müdahale edelim gibi bir yol izleyelim demiştik. Şimdi burada programın isminde de yaşam ve anlam var aslında. Yaşam organik ve biyolojik yönümüzü gösteren bir ifade. Yani diğer canlılarla aramızdaki ortak unsuru buraya koymuşuz. Anlam da diğer canlılarda hesaba katılmayan, varlığını göremediğimiz, fark edemediğimiz ya da anlamın çok merkezde olmadığı bir hayatın devamını sürdüren varlıklarla ilgili bir mesele. Yani yaşamak diğer varlıklarla da ortak olan tarafımız. Fakat anlamın işlenmesi, anlamın üretilmesi belki sadece insana özgü bir unsur, bir yetenek. Burada ikisini birlikte devreye koyduğumuzda yaşamımızın dengelendiğini vurguluyor aslında programın ismi de. Yani yaşamayı da yani biyolojik olanı da devre dışı bırakamayız. Uhrevi olanı da ya da anlam içereni de biyolojinin dışındaki unsuru da biz dışarıda bırakamayız. Bu ikisi birlikte olduğunda bir dengeli hayat bizi bekliyor. Bu açıdan geçen programda da o anlam meselesinde kalmıştık. Kişi ancak anlamla bir temas ettiğinde hayatı daha yaşanabilir, daha kıymetli hale gelebiliyor. Fakat senin sorduğun soru da çok kıymetli. Peki o zaman psikoterapinin amacı kişiyi anlamla buluşturmak mı? Ya da hayatın anlamını ona sunmak mı? Hayatın anlamını keşfetmek mi? Bir anlam yolculuğu mu? gibi sorular karşımıza çıkıyor. Ve hatta hayatın anlamını kaybeden ya da hayatın anlamını kaybettiğini düşünenler terapiye başvuruyor. Bizim burada program isminden kastettiğimiz anlam ve yaşamak meselesi, yani vurgulamaya çalıştığımız şey, aslında kişide her zaman bulunan fakat belli olaylarla, belli yaşantılarla üzeri örtülen ve teması azalan bir unsuru tekrar hayata geçirmekle ilgili bir mesele. Yani senin soruna doğrudan cevap verecek olursak, terapistin görevi bir anlam dünyası inşa etmek değildir. Terapiye de bir hayatın anlamını keşfetmek için gidilmez. Fakat terapist ya da terapist, kişinin uzaklaştığı anlamla olan temasını tekrar arttırabilir. Yani dışarıdan terapi süreci içinde terapist kişide bulunmayan bir şeyi, danışanda bulunmayan bir şeyi danışanla tanıştırmaz. Ancak danışanın uzaklaştığı bir şeyle tekrar yakınlaşmasına sebep olur. Bu anlamdan kastettiğimiz şey de ulvi ve idealist bir ahlaki öğretiden başka şeyler de olabilir. Yani anlamdan kastedilen şey ahlak kuralları, basitçe ahlak kuralları değildir. Anlam kişiyi zinde, hayatta tutan unsur neyse odur. Ve bu kişiyi hayatta tutan, canlı kılan unsur kişinin yaşına, ortamına, zamanına göre de değişir. Örneğin kişi konuşma öncesi bir dönemdeyse ya da bebeklik dönemindeyse hayatın anlamı ya da o organizma için, o kişi için anlam anne sütüdür. Oyun dönemine geldiğinde hayatın anlamı, tırnak içinde söylüyorum, oyundur. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmaktır. Bir şeyleri keşfetmektir. Anlatabiliyor muyum? Burada anlamı sadece hani ulvi ve ahlaki ilkeler, kurallar, öğretilere sıkıştırmamak gerekiyor. Anlamdan kasıt temel olarak, yani bizim kastımız, ilgilendiğimiz terapi modeli içindeki kastımız, kişiyi her çağda, her yaşta, her ortamda hayatta tutan, canlı kılan unsurların tamamıdır. Bu unsurlarla temas edilince zorlayıcı ve psikolojik sıkıntıya sebep olan içsel yaşantılar da daha taşınabilir hale geliyor. Ve o zaman, yani anlamla temas edip zor olanı taşıyabildiğimde ben yaşamaya karşı donanımlı hale gelmiş oluyorum. Ve yaşamım devam ediyor. Şimdi buradan da başka bir soru olan terapi ne vaat eder sorusuna da aslında bir cevap da bulmuş oluyoruz. Terapi insanın hayatını mutlu yaşamasını sağlayan bir çaba, bir müdahale değildir. Terapinin sonucunda beklediğimiz şey kişinin mutlu ve huzurlu bir şekilde salondan, odadan ayrılması değildir.
Rahatlamak olmayabilir yani.
Evet.
Rahatlamayabilir kişi. Huzursuz, evet, hissedebilir.
Evet.
Gergin hissedebilir tabii.
Orada bizim için başarı olan şey, terapide nihai beklediğimiz şey, o zor alana taşıyabilip, zor olandan kasıt da içsel olarak yaşadığı olumsuz düşünceler, olumsuz duygular, olumsuz dürtüler. Bu zor olanla birlikte kendisi için önem verdiği, kıymet verdiği alana dönebilmesi, o alanla ilgili eylemlerini devam edebilmesidir. Bu dengeyi biz ona, bu dengeyi ulaşmayı biz ona sağlayabiliyorsak bizim için başarı oradadır.
Çünkü hatırlarsınız öyle hocam, şeyde ilk geçtiğimiz programlarda hani bizi yardım almaya iten sebepler ya da o gerekçeler ne diye konuşurken şey demiştiniz ya, hani bir kişi günlük yaşamında, sosyal yaşamında, iş yaşamında, eğitim hayatında artık o işlevselliğini kaybetmesi, evet, değil mi? Çok... Onlarla artık temas edememesi, yeteri kadar uzaklaşması, bozulması.
Evet.
Onlar çok, bir gerekçeydi.
Çok önemli bir yer söyledim.
Tedavi için, tedavi dediğimiz şey neyse ya da başvuru için birer gerekçeydi. Evet. Biz de burada yani o onlardan evet, uzaklaşmak da kişi için değil mi? Hayatın anlamından aslında onun için anlam neyse o anlamdan uzaklaşmış olmasına neden oluyor. Ve bu da evet, bir acıya sebep oluyor.
Aynen öyle. Yani biz maraziyetin referansını da oradan alıyoruz. Mesela hani ne zaman şeye gidelim, terapiye gidelim, ne zaman bir profesyonele başvuralım. Mesela olumsuz duygu, düşünce, dürtüleri taşıdığımız zaman değil. Bu olumsuz, içimizde yaşanan olumsuzlar benim günlük hayatımı, hayatta kıymet verdiğim şeyleri yapmama engel olduğunda gidelim demiştik. Yani buradan da senin de altını çizdiğin gibi patolojiyi, maraziyeti ya da müdahale alanını belirleyen de yine anlamla olan ilişkimiz oluyor. Dikkat edersen anlamı günlük rutinle de şey yaptık, birleştirdik. Çünkü bizim günlük rutin dediğimiz şey aslında yapmaktan gurur duyduğum, yaparken kendimi tebrik ettiğim eylemlerin bütünüdür. Mesela günlük rutin o kadar da değersizleştiriliyor ki mesela insanın işi ya da gündelik ilişkileri.
Sanki, monotonlukla karıştırılıyor ya hocam, monotonluk gibi.
Evet, evet. Yani o hani modern hayatın getirdiği bir parçalanmışlıkla beraber sanki anlam alanı sadece uhrevi, spiritüel, dini, manevi alanda ikame ediliyor, orada sınırlı. Günlük rutin bu anlamdan bağımsız, izole yapmak zorunda olduğumuz, iaşemizi kazandığımız, maddi getirisi olan bir alanmış gibi parçalanıyor ya modern hayatta. Bu günlük rutinden anlamın koparılması anlamına da geliyor. Günlük rutinden anlamın çıkarıldığı bir hayat düzeninde bana getiriyor ki bu da sonra yabancılaşma denen kavramı ortaya koyuyor. Mesela o yüzden günlük rutinle anlamı birlikte, yani günlük rutindeki anlamı kavrayabilirsek ve rutini anlamla ilişkilendirebilirsek o zaman bu bütünlüğü de yakalamış oluyoruz, bu parçalanmışlık yerine.
Evet hocam, şey çok duyarız birer şikayet olarak. Yani her gün aynı şeyleri yap, işe git gel ya da çocuklara bak, evet, ertesi gün olsun çamaşırı yıka, bulaşıkları yıka, evi temizle, çocuklar gelsin. Böyle bir bunları sayarken o rutinin kendisinin böyle kişiyi sürüklediğini, anlamsız hissettiğini böyle söyleyen, değil mi? Bunu evet, hisseden birçok insan var. Böyle olunca hayat da anlamsız geliyor gibi oluyor. Çok şikayet doğru, konusu oluyor.
Evet. Oradaki mesele yapılan işin içindeki kıymeti ortadan kaldırdıktan sonra ortaya çıkan bir problem. Yoksa o yapılan işin bizatihi kendisi o monotonluğu ortaya koymuyor. Her gün işe gitmek, her gün belli işle uğraşmak, ne bileyim aynı otobüsle işe ulaşmak, aynı yollardan geçmek, mesela her gün aynı evin aynı işleriyle ilgilenmek. Şimdi orada anlam taşıyan unsurları görmezden geldiğimizde, yani en ulvi gibi görünen iş de tuhaf, yavan, tatsız susuz bir şeye dönüşecektir.
Değil mi? Beş vakit namazı ele alalım.
Mesela. Evet, anlamla temas etmeden.
Belirli şekilde, belirli bir ritüel bu değil mi? Ve sürekli yaptığımız.
Evet, tabii. Değil mi? Yani bu mesela bu yapılması gereken bir ödev bağlamında, sadece bu bağlamda ele alındığında anlamlı olan temasını kaybettiğimizde bu da rutine dönecek. Ve rutine dönen, monotonlaşan şeyin çekiciliği de olmayacak. Yani namazı bir fırsat olarak görmek var. Bir de değil mi? Bir sadece sorumluluğu yerine getirmek için yapılan bir eylem olarak işlemek var.
O zaman bir eylemin, davranışın, aktivitenin kendisi değil bu ne olursa olsun. İbadetten tutun da yapılan zorunlu işlere kadar ya da keyif veren bir aktiviteye kadar.
Tabii.
Onu nasıl gördüğümüz, nasıl
Evet.
yorumladığımız, nasıl anlam verdiğimizle ilgili aslında
Tabii.
mesela.
Tabii. Ama hani yani namaz alanı tabii bizim alanımız değil, ibadet alanı. O ibadetin kendi rutini içinde anlam rutini devam ettirdikçe de anlam kendiliğinden de gelebilir. Yani bazen belli bir rutini tutturmak anlamı da çağırabilir bu ibadet meselesinde. Fakat diğer meselelerde anlamı ben yaptığım işe eklemezsem, görmezden gelirsem, çıkarırsam o zaman gerçekten bana tatsız, tuzsuz ve eziyet veren bir eylem biçimine dönüşecek diğer mesele.
Zul geliyor.
Evet.
Zorunluluk diyoruz değil mi? Şunu
Evet.
yapmak zorundayım dediğimizde ve
Evet.
o bir süre sonra bir baskıya, bir stres kaynağına, bir acıya da dönüşebiliyor
Tabii.
bunun kendisi.
Bu terapide de ya da değişimde de çok önemli bir motivasyon kaynağı. Şimdi başka bir yere doğru gidiyoruz ama bu zorunlu olarak yapılanla fırsat olarak işlenilen mesele. Mesela zorunlu olarak yapılan şeyde o zorunluluğun ortaya konulmadığı takdirde ortaya çıkacak olumsuzluktan kaçmak için yapılır o eylem. Eğer ben onu yapmazsam sonucunda İstemediğim, hoş olmayan bir şey ortaya çıkacak. Ben buna temas etmek istemiyorum diye bir eylem yapabilirsiniz. O eylemi işleyebilirsiniz. Ya da ben bu eylemi yaparsam beni bekleyen çok tatlı bir fırsat var. Ben bu eylemi yaptığımda çok istediğim bir güzellikle temas etmiş olacağım.
Yani ben bir olası bir tehdit ya da sıkıntılı bir durumdan kaçmak için mi yapacağım? Yoksa
Evet.
bir fırsat görüp bir şey tatlı bir durumla temas etmek için mi yapacağım? Ben mesela yine aslında evet ibadet konumuz değil ama bir ibadeti yaparken kişi cehennem azabından kurtuluş, kurtulmak değil mi? Cezadan kaçmak için de yapabilir, meşrudur.
Evet.
Meşrudur. Bir zorunluluk
Evet.
olarak, bir ödev olarak görüp ya da o her ibadetinde, her namazında yaratıcıyla o temas etmiş gibi hissetmek, onun rızasını
Evet.
kazanmak, o
Evet.
güzelliği yaşamak için de ibadet edebilir. Onun
Evet.
rızasını kazanmak temelinde ve o teması yaşamak için. Bu da meşru.
Evet.
Hangisi daha güzel, hangisi daha
Evet.
belki anlamlı diyelim.
Evet. Ve özellikle bu mesele o geliştirmeye çalıştığımız davranışın henüz oturmadığı durumlarda yani ergenlerde, gençlerde kazandırmak istediğimiz o tatlı davranışı yerleştirmeye çalıştığımız durumlarda karşımıza tercih etmemiz gereken bir strateji olarak çıkıyor. Mesela senin o ikinci zikrettiğin stratejide kişi hoş olanla karşılaşmak için koşarak gider. Fırsat kollar. Açar önünü. Diğerini de yapıp kurtulmak ister. Çünkü o eylem yapılmadığındaki ortaya çıkacak olumsuzlukla eşlendiği için kişi o eylemi yapana kadar o eziyeti hisseder. Ve yaptığında kurtulur o eziyetten.
Evet.
Ve eylem eziyetle koşullanmuş olur. Bu davranışçı terminolojiyle konuşacak
Evet,
olursak ya da
rahatladığı
eşleşmiş olur.
zaman da evet rahatladığı zaman da ödül oluyor çünkü. Ödül
Evet,
olunca da
ödül oluyor.
tekrarlanabilir.
Tabii. Ancak o bitirene kadar onun eziyetiyle uğraşır. Fakat diğerinde eğer eylem güzellikle eşleştirilirse, eyleme giderken de güzelliğe temas etmek için gider, yaparken de güzelliğe temas etmek için yapar, bitirdiğinde de yine benzer bir rahatlığı kavuşur.
Evet.
İki strateji de doğru. İki stratejinin de bahsettiği şey mantıklı. Fakat mesela bir davranışın geliştirilmesi açısından ve devamı açısından ikinci strateji yani güzellikle temas etmeye yönelik bir motivasyon daha iyi çalışıyor, daha sorunsuz çalışıyor.
Evet. Hocam güzel ve önemli bir yere temas ettiniz ama kısa bir ara verelim. Tamam. Müsaadeniz olursa aradan sonra buradan devam ederiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında aradan hemen önce zorunluluk, iç sıkıntısından ya da bir eylemi yapmadığımızda doğacak sonuçlardan çekinerek ve onu yaşamak istemediğimiz için bir eylemi gerçekleştirmek ya da bir fırsatla, bir güzellikle temas etmek için yapmak arasındaki farktan bahsediyordunuz hocam. Peki o motivasyonu nasıl etkilediğinden, hatta ergenlerle ilgili, özellikle genç ergen bireylerin o motivasyonlarıyla ilgili bu ikinci stratejinin aslında hepimiz için daha çok yaradığını, bir davranış geliştirmede, değiştirmede etkili olduğunu söylemiştiniz. Burayı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Sonra bunun anlam, psikoterapi de aslında konuştuğumuz şey biraz da o psikoterapilerde ele alınan durumlar.
Evet.
Özellikle sizin baktığınız ekolden, pencereden. Buradan biraz devam edelim isterseniz hocam. Önemli bir noktaya temas etmiştiniz.
Evet, bu şeyden zaten konunun başına dönecek olursak, psikoterapi kişinin anlamlı olanla birlikte yaşamasını kolaylaştıracak bir müdahale yöntemidir de diyebiliriz. Anlamdan kastettiğimiz şeyi birazcık konuşmuştuk ilk bölümde ki senin sorduğun soru çok kıymetli. Yani o sorunun kıymeti şuradan kaynaklanıyor. İnsanlar terapiye biraz da anlamı keşfetmek için, işte kaybettikleri zannettiği anlamı bulabilmek için ya da hayatlarına anlam katabilmek için geliyorlar. Burası terapinin belki biraz da kötüye kullanıldığı bir alan olarak karşımıza geliyor. Çünkü terapist bir anlam yaratıcısı mıdır ki danışan anlamı kaybettiğinde terapiye gitsin? Terapistin ya da herhangi bir terapinin bir kişiye anlam vaat etme yeteneği var mıdır? Anlam oluşturma. Bu kadar güçlü müdür herhangi bir kuram, herhangi bir yöntem?
Kendisi bulmuş mudur? Kendisi çok mu böyle bir hani,
evet.
Bilge midir? Ya da bir anlam empoze etmeye çalışsa, bu biraz da değil mi kötüye kullanmak dediğiniz bu malpraktise girer değil mi? Birine bir anlam empoze etmek, yüklemeye çalışmak.
Evet. Yani o ortada keşfedilecek böyle hani anlamdan da kastedilen şey şöyle bir şey ya, içimizi rahatlatacak, sorunlarımızı çözecek ve dünyayı kavramamıza sebep olabilecek bir felsefi bütünlük.
Evet, onun sırrı bizde. Gelirseniz evet, size onu vereceğiz.
Belli bir ücret karşılığında.
Evet.
Değil mi? Terapist, yani o zaman her terapist bilge midir?
Evet, bilge kişi. Böyle her şeyi bilge bilen, kişi. Hayatı çözmüş, hayatın sırrını da çözmüş, mutluluğun da formülü biliyor.
Evet. Değil mi? Hatta bununla ilgili, yani bununla alakalı olabilecek bir hikaye de vardır ya, daha önce yine ilk programlarda zikretmişizdir belki. İmam-ı Azam'a bir kadın gidiyor, oğlum incirle şey, incir bağımlısı, habire incir yiyor, işte bütün parasını incire yatırıyor falan gibi şeyler söylüyor. Bağımlılık paterninden bahsediyor. Lütfen ona bir öğüt verin de artık şunu bıraksın diyor. O da kadıncağıza diyor ki oğluna söyle 3 hafta sonra gelsin. Sonra 3 hafta sonra oğlu geldiğinde evladım incir yeme diyor. Buna şahit olan etrafındaki diğerleri de bunu demek için mi 3 hafta beklediniz? Hani bunu 3 hafta önceden de diyebilirdiniz diye sorduklarında benim de incirle aramda bir ilişki var. Ben de inciri çok severim. Ben önce o incirle olan münasebetimi bir tekrar gözden geçireyim de ondan sonra ona diyecek bir sözüm olsun. Şimdi herhalde bilge kişilik deyince aklımıza gelen isimlerden bir tanesidir. Ama onun da insani olan tarafını vurgulayan bir hikaye, mesel bu. Hepimizin bir takım zaafları var. Yani ortada bir bilgelik, hani böyle tıpkı bununla ilgili ilginç karikatürler var ya, hani eriştiğimiz anda ortaya çıkan bir felsefi yoğunluk halinde yaşamıyoruz terapistler olarak. Ya da bütün terapistler böyle değil. Google'a yazar gibi şunun şeyi nedir, kaynağı nedir, bunun cevabı nedir deyince verecek bir mesela steril bir aranda durmuyoruz. Ve o zaman bir bilgelik şeyi de satmıyoruz biz terapist olarak. Ama anlamdan kastettiğimiz şey ne? Anlamdan kastettiğimiz kişiyi canlı kılan, hayat dolu kılan, hayatına girdiğinde hayatı çekilebilir ve lezzetli kılan unsurlar. Şimdi bu unsurlar dediğim gibi büyük felsefi akımlarla alakalı değil, ahlaki kurallarla alakalı değil. İşte dedik ki bir bebek için hayatın anlamı canlı kılan, onu hayatını lezzetli kılan şey anne sütüdür. Çocuk için oyundur. O zaman bebeği sütten, çocuğu oyundan ayırdığımızda hayatın anlamından uzaklaştırmış oluruz. Ergen içinde mesela o ilk bölümde konuşmuştuk biraz. Ergene ele aldığımızda da ergen birey içinde hayatın anlamı hayatı keşfetmeye yönelik sorgulayıcı tutumdur.
Evet.
Meydan okumaktır, sorgulamaktır, itiraz etmektir. Mesela biz ergenleri bu tutumla temas ettirdiğimizde onların hayatlarını canlı kılarız. Fakat mesela anlamı transfer etmeye kalktığımızda onlara, yani felsefi ve doğru olanı, kıymetli öğütleri, çünkü anlamlı ya o ön öğüt, onları temas ettirmeye kalktığımızda o zaman çuvallarız. Çünkü onlar için hayatın kaynağı onlar değildir. Onlar belki uzun vadede ulaşmasını beklediğimiz sonuçlardır. Ama o dönemdeki kıymetli olan şey, yani orada hayatın anlamı, onlar için değerli olan şey sorgulamak, meydan okumak ve yine oyundur bu arada. Çünkü oyun bir hayatın ve hayattaki mücadelenin küçük bir antrenmanıdır. Ve ergenler oyun oynayarak gündelik ilişkisi, iş ilişkisi, hayatta mücadeleye gireceği diğer unsurlarla ilgili de antrenman yapmış olurlar. Şimdi bu kavramları özellikle seçiyorum. Çünkü meydan okuma, sorgulama ya da oyun oynama kategorik olarak yanlış, hatalı, tüketici bir unsur olarak ele alınıyor bugünlerde. Yani tek böyle şeyimiz, motivasyon yetişkinler olarak tek amacımız çocukları ekranlardan, bilgisayar oyunlarından uzak tutmak, sorgulamalarına izin vermemek, çünkü beslendikleri kaynaklar gerçekten çok tehlikeli ve o kaynaklardan uzak tutup steril bir temiz bilgiyle sorgulatmadan o bilgileri onlara transfer etmeye çalışıyoruz.
Burada bu, biraz keşfetmelerini engelliyor ve bu dönemde keşif dönemi, eğer burada bu akamete uğrarsa kabul etmiş gibi, üstlerine almış gibi göründükleri o kimlik daha ileri yaşlarda bir kimlik bunalımına da dönüşebilir. Evet. Keşife izin vermezsek, hepsi keşfedecek diye ya da arayacak diye bir şey yok, kaide yok, ama bu kesildiğinde, bu engellendiğinde ileri yaşlarda bunun ceremesini çekiyorlar galiba.
Aynen öyle. Aynen. Burada bir farkındalık yaratmak için biraz böyle netameli konulardan bahsediyorum. Oyun dedim, evet. Ve şey dedim, sorgulamak dedim. Yoksa tabii ki ekran maruziyetinin ne gibi olumsuz sonuçlara yol açtığını çok iyi biliyoruz. Onlarla da ilgili daha önce de konuşmuştuk, yine konuşuruz. Bahsettiğim şey o değil. Bahsettiğim şey anlamdan bahsediyoruz ya. Mesela anlam spesifik ve herkes için geçerli olan bir şey değil. Anlam çok bireysel bir şey, çağa özgü bir şey, yaşa özgü bir şey, ortama özgü bir şey. Bizim görevimiz hem etkilemeye çalıştığımız insanlarda, hem kendimizde, hem etrafımızda sevdiğimiz insanlarda o çağa uygun anlamı ben yakalayabiliyor muyum? Yani hani daha böyle sofistike bir ifadeyle o ritmi yakalayabiliyor muyum? Muhatabımın, o muhatabım belki çocuk, belki ergen, belki büyük, belki yaşlı. Mesela orada kıymetli olanı, onun için kıymetli olanı fark edebiliyor muyum? Terapide de bunun peşinden gitmeye çalışıyoruz. Yani anlamla birlikte yaşamak ya da terapide anlamı keşfetmek dediğimiz şey biraz bu. O kişiye özgü, kişiyi canlı tutan unsuru keşfetmek. Beraber keşfetmek. Beraber onda olanı keşfetmek yani.
Yolculuksa böyle bir yolculuk mesela. Böyle bir eşlik etmek.
Evet.
Kişiye.
Evet, böyle bir eşlik etmek. Bu eşlik etmek çok kıymetli bir şey. Psikoterapide de en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Hani ilk geçen programda da bahsetmiştik. Bu
evet.
Özgün olmayan, her terapide bulunması icap eden ya da her insan ilişkide bulunması icap eden unsurlardan bir tanesi bu eşlik etmek. Bu bazen başkasına karşı çok yaptığımız bir şey ama kendi hani hep ergenlerden bahsettik ya, biraz o ergene eşlik etmek çok zorlu bir süreç.
Zor değil mi?
Çünkü orada keşfedecek, sorgulayacak, böyle bazı sıcak noktalara temas edecek. Benim de diyelim hassas olduğum bazı sonuçlarla ilgili yorumlar yapacak ve ben bunlara eşlik edeceğim. Onun sorgulamasını, meydan okumasını engellemeden çok zor bir şey bu.
Zor. Anne babalar için de zor. Terapistler için de zor. Bunu yaşayanlar
evet.
için de zor.
Evet. Ama böyle çok tatlı hikayeler duyuyorum bununla ilgili terapilerden. Anne babaların o müthiş sabırlarının sonuçlarını, uzun vadede aldıkları sonuçları görüyorum. Bunlar gerçekten çok örnek olası davranışlar. Hiç mesela çocuğunun tasvip etmediği davranışını cezalandırmayan ebeveynler görüyorum. Ve ona yol açan ebeveynler görüyorum. Ve sonra o çocuk bundan etkilenip bunun şaşkınlığıyla birlikte anne ve babasının uygun gördüğü alana doğru geliyor bir müddet sonra. Bu şekilde eşlik eden ve sabreden anne ve babaları tebrik ediyorum buradan. Bu hiç kolay bir şey değil. Ya bunlar bazen hani çok netameli konular da, çok zor konular da olduğu için buradaki sabır her şeyden daha kıymetli oluyor.
Evet. O acıyı taşıyabilmek. Şimdi çocuğu, evladı, yavrusu işte o değer alanından uzaklaşmış, o değerlerden uzaklaşmış. Öncelikle müthiş bir hayal kırıklığı, endişe, kaygı, müthiş bir acı var. Bir taraftan o acıyı taşırken bir taraftan da evladımıza, yavrumuza eşlik edebilmek, sabır gösterebilmek,
evet.
önünü açabilmek, sevgiyi hissettirebilmek çok zor. Bir mesele. Kolay değil bunu başarabilmek.
Evet.
Söylerken bile zorlanıyoruz. O bir yaşamak çok daha zor.
Evet.
Yani o acıyı o anlamda yaşadıkları içsel o sıkıntıyı bir an önce def etmek, gidermek, yok etmek için uğraştıklarında aslında o acı sonra ızdıraba dönüşüyor. Taşıyamadıkları
evet.
ölçüde dönüşüyor değil mi ızdıraba?
Tabii. Için. Evet, biraz daha somutlaştıracak olursak diyelim ki bir ebeveynin evladı o anne ve babanın tasvip etmediği bir davranışı sergiledi. Anne baba da buna şahit oldu. Şimdi o davranışın anne babanın tasvip etmediği bir davranış olduğu için muhtemelen de huzur bozucu, yıkıcı, çocuğu için de zarar, belki toplum için de zarar teşkil eden sonuçları var. Anne ve baba bunu görüyor ve İçinden fırtınalar kopuyor. Niye? Çünkü çocuğunun yanlış bir yola gittiğini tespit ediyor. O yanlış gittiği yolun da olası sonuçlarını da daha önce görmüş ve şimdiden de tahmin edebiliyor. Bu gidişat buna yol açacak. Şimdi burada kişiye hücum eden bu kaygı, değil mi? Korku ve çabuk harekete geç. Yoksa bir felaket seni bekliyor dürtüsü. Anne ve babayı bu davranışı tamamen kökten sökmeye yönelik daha sert ve katı bir davranışa sürükleyebilir. Bu sırada çocuğuyla ilgili taşıdığı anlamı kaybedebilir anne ve baba. O bahsettiğimiz anlamla temas ederek yaşayabilmek dediğim şey bu. Yani şunu kaybedebilir. Ben çocuğum için nasıl bir anne ve baba olmak istiyorum? Çocuğum beni nasıl hatırlasın? Ya da ben hangi özellikleri taşıyayım ki bu diğer anne ve babalara da örnek olsun? Bunları, bu tür anlamı, çocuğuyla ilişkisindeki kurmak istediği anlamı, o istenmeyen zararlı davranışın sonuçları gölgeleyebilir. Ve onunla birlikte harekete geçebilir bu. Bu çocuğunu aşağılamasına sebep olur. Küçük görmesine sebep olur. Sözle tahkir etmesine sebep olur. Ve belki de elle müdahale etmesine sebep olur. Şiddet göstermesine sebep olur. Bunları yaptığında o istenmediği davranış orada engellenebilir. Belki kısa vadede. Fakat hem çocuğuyla ilişkisi istediği bir yere doğru gitmeyebilir. Hem de kendinde o taşımak istediği ebeveynlik özelliklerinden uzaklaşabilir. Peki sonuç ne oldu? O davranış engellenmiş oldu. Fakat çocuğuyla ilişkisi bozuldu. Ve çocuğuyla ilgili olarak kurmak istediği anlam dünyasından da uzaklaştı. Ama davranış diyelim engellenmiş oldu. Nereye kadar? Benim o davranışı engelleme baskım bitene kadar. Çocuk 18 yaşına geldi ve diyelim bir şekilde sonra maddi özgürlüğüne kavuştu. Oradan sonra iş kopar. O davranışa döndüğü gibi sen de anne ve babalıkla olan bağını koparmış olursun. Anlamla yaşamak biraz bu demek. Yani şu, taşımak istediğin anne ve babalık ilkelerini üzerine alarak o çocuğun yanlış yola gittiğine dair düşünce ve duygulara bir yer açabilmek. Bu şu demek değil. Bunları göz görmezden gelelim. Çocuk bizim evladımız. İyi de yapar, kötü de yapar. Yaptığı kötülüğü kapatalım. Görmezden gelelim. Yok sayalım. Düzelir diyelim. Bahsettiğim şey bu değil. Eğer anne ve babalık anlamıyla temas edecek olursa çocuğuna müdahale eder ama o müdahale anlamı bozmaz. Yine çocuğuna vereceği mesajı verir, yapacağı şeyi yapar, hatasını gösterir ama işte tahkir etme, aşağılama, vurma, dövme, değil mi? Evden kovma falan gibi hiç istenmeyen ve yıkıcı sonuçlar ortadan kalkar.
Usule vurgu yapıyorsunuz aslında.
Aynen, evet. Bu kadar kalabalık lafın kısa şeyi ve önemli olan şeyi bu.
Biraz nasıl o yanlışlar karşısında ya da sıkıntılar karşısında nasıl eşlik edeceğiz çocuğa, nasıl rehberlik edeceğizle ilgili bir şey.
Aynen öyle.
Ki yani şu o kaide var ya. Evet. Esas ve usul meselesi. Esasen evet. Doğru olan birçok şey usulen evet. Yanlış olabiliyor. Çok ki güzel. O anne babalık değerimizle böyle anlamlı bir şekilde temas edelim. O anlamda temas edelim. Çocuğumuz bizi iyi ve hayırlı hatırlasın. Hayatında bu anlamda güzel ilerlesin. İlişkimizde daha kıymetli, anlamlı olsun. Tabiri caizse işte mutluluksa mutluluk bu yani. Hedef bu biraz. Evet, tabii çocuklardan açılınca bizim de tabiri caizse hocam değil mi? Çenemiz açılıyor yani çocukların bizim.
Evet. Yani o yani. Psikoterapiden falan vazgeçtik. Oradan evet. Koptuk bir çocuk.
Doğal biraz,
evet. Yani çocuk özelinde bu anlam ve anlama temas etmek zor olanı taşımayı biraz daha somutlaştırmak için bu örneği kullandım.
En hassas meselelerden biri. Günümüzde de aslında çağlar boyu.
Evet.
Bu böyle. Yani bu Sümer yazıtlarına gidiyorsunuz. Orada da bakıyorsunuz biri yazmış oraya yani. Dertli bir baba çocuğuna hitaben değil mi? Sabah akşam işin gücün oyun oynamak, ders çalışmıyorsun, sorumluluk almıyorsun diye şikayet ediyor baba yani. Sümerlerde bile var. Hani çağlar boyu bir mesele.
Doğru.
Ne kadar konuşulsa da az, iyi bir yere temas etmiş oldunuz hocam. Ağzınıza sağlık, ama programımızın da sonuna gelmiş olduk.
Eyvallah. Ben
Bugünlük,
teşekkür ederim.
Evet, bu akşamlık burada noktalayalım. Bir noktalı virgül koyalım. İnşallah önümüzdeki programlarda bu anlamlı konulardan bahsetmeye, konuşmaya ve dertleşmeye, hasbihal etmeye devam edelim inşallah. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.